Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 43. Ayrım. Celal Efendi'nin sözleri kulağına küpe olmuş ki, Selim Kıbrıs'ın gelirlerini Romalıların geleneklerini sürdürmek amacıyla Nurbanu'ya verdi. Bu, bir anlamda o günlerde doğan 7. oğlu Osman'ı dünyaya getirmiş olmasının ona armağanıydı. Artık içkiye kuşluk vaktinde başlıyor, kendini iyice kaybettiği gecenin ilerlemiş saatlerinde iki güçlü kuvvetli hadım tarafından yatağına zorlukla taşınıyordu. İnebahtı yenilgisinden sonra edindiği yeni bir adette yerli yersiz ağlamaktı. Bir ara inşaata hayli ilerleyen cami hakkında bilgi vermek için Edirne'den gelen mimar Koca Sinan, huzura girebilmek için Selim'in ayık anını 3 gün beklemek zorunda kalmıştı. Selim onun açıklamalarını dinledikten sonra kubbesinde çatlaklar görünen Ayasofya Camii'ni güçlendirmesini, camiye 2 minare daha eklenmesini ve cami avlusunda kendisine bir türbe yapılmasını sözcükleri zaman zaman şaşırarak emredebilmişti. Uyanırken kabuslar görmeye, olmamış şeyi olmuş gibi anlatmaya başlamıştı. Devlet işlerini öylesine bir yana bırakmıştı ki vezirlerin huzuruna girmesi bile yasaktı. Sızmadığı zamanlarda bir tek Kılıç Ali Paşa'yı kabul ediyor, onun anlattıklarını can kulağıyla dinleyip bazen 2-3 yıl önceki Selim'e dönüşerek ona emirler bile veriyordu. Nurbanu onun bu haline bakarak İstanbul'da olduğu zamanlarda Ali Paşa'ya sıkça padişaha ziyaret etmesini rica etmişti. Ama Selim, paşa yanından ayrıldıktan biraz sonra yanında kim varsa ona Ali Paşa, Aceh Sultanı'na gönderdiğim armağanları götürdü mü diye sorabiliyordu. 1573 yılının sonbaharında İstanbul semalarında bir kuyruklu yıldız görüldü. Zayiçe defterlerine bakan müneccimlere göre bu, büyük felaketlerin habercisiydi. Olayın üzerinden 10 gün geçmişti ki, Murat'tan sonra doğan oğlu Mehmet, 4 gün süren ateşli hastalıktan sonra ölüverince, herkese göre müneccimlerin haklılığı kanıtlanmış ve Selim, yeni felaketleri bunalımlar içinde beklemeye başlamıştı. Mehmet'in ölümü onu daha da sarsmıştı. İçkisi ve ağlama nöbetleri giderek artıyor ve sıklaşıyordu. Bir yıl içinde öylesine şişmanlamıştı ki yerinden kalkması için artık 2 kişinin yardımı gerekiyordu. Yasef'le birlikte olduğu zamanlarda hayli azalmıştı. Buna karşın Celal Efendi'den başka bir tek Ebu Suud Efendi huzuruna destursuz girebiliyordu. Onun geleceğini öğrendiğinde içkiyi ortalıktan derhal kaldırtıyor, başından aşağıya ibrik dolusu su boca ederek ayılmaya çalışıyordu. Ebu Suud Efendi de padişahın yanında içki içmediğini bildiğinden ona ziyaretlerini sıklaştırmış ve yanında uzunca süre kalmaya başlamıştı. Celal Efendi, Ebu Suud Efendi'ye gösterilen saygıyı kıskanmış olacak ki bir gün, Müftü Efendi sağda solda, "Benim padişah efendimize yaptıramayacağım şey yoktur. Ondan bir istediğiniz varsa önce bana gelin" diyerek rüşvetler alırmış ve bu yüzden huzurunuza sık gelirmiş deyince, Selim gürleyi verdi. "Bre rezil, o mübarek adama nasıl böyle bir iftira atarsın? Defol git huzurumdan." Ardından öfkesini yenemeyerek onu manastıra sürgüne gönderdi ve neredeyse 30 yıllık sefa arkadaşını bir daha görmedi. Selim, devlet işleriyle ilişkisini kesmişti. İnebahtı yenilgisinden sonra Don Juan Tunus'u Türklerden geri aldığından bu ülkenin yeniden fethi için oraya açılan sefer, Kılıç Ali Paşa'nın Pulya sahillerini vurması, Boğdan Voyvadası'nın isyanını bastırmak için yapılan Boğdan seferi onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Padişahın durgunluğunu gidermek için saray görevlileri seferber olmuşlardı. İmparatorluğun en seçkin şairleri, hanende ve sazendeleri toplanıyor, işret meclislerinde padişahlarını oyalamaya çalışıyorlardı. Sokollu, 1574 yılının yaz sonunda, belki de o sırada Ebu Suud Efendi'nin yanında bulunduğunu ve bu nedenle padişahın hiçbir sözü anlamayacak denli sarhoş olmadığını bildiğinden çok önemli ve özel bir konuyu arz etmek için huzura girmek istediğini arz edince, Selim onun bu isteğini geri çeviriyordu ki Müftü Efendi araya girdi. "En doğrusunu Padişah Efendimiz bilirler. Ama Vezir-i Azam önemli ve özel bir konu dediğine göre sanırım bilmeniz gereken şeyler söyleyecek." Bu ikaz üzerine Selim, Vezir-i Azam'ın huzura alınmasını emretti. Ebu Suud Efendi özel bir konuya tanık olmasının yakışıksızlığını öne sürerek yanından ayrıldıktan sonra Sokollu Mehmet Paşa huzura girdi. Padişahı etekledi ve kısaca, Kılıç Ali Paşa Hazretleri ele geçirdiği bir İspanyol gemisindeki çıfıtın üzerinde Yasef Nasik kulunuzun İspanya kralına yazmış olduğu mektubu bulmuş ve size iletmem için bana göndermiş. Mektupta yazılanlar önemli olduğundan Efendimiz'i rahatsız etmeyi göze aldım. Affoluna dedi ve kuşağının arasından çıkardığı mektubu padişaha uzattı. Selim mektubu bir çırpıda okudu. Mektuptaki yazıyı tanıdığından onun düzmece olamayacağını düşünüyordu. Name çok kısaydı. Ali Cenab Kral Hazretleri izin buyururlarsa İspanya'ya gelip vaftiz olmayı ve majestelerinin hizmetine girmeyi arz ve talep ediyorum. Yasef Nasibendeniz. Selim'in dudak uçlarındaki adaleleri durmaksızın seyiriyordu. İçinden fışkıran duygular, kızgınlık ve öfke miydi, ihanete uğramanın dayanılmaz acısı mıydı, yoksa yitikliğin canhıraş ağıtı mıydı, gerçekten bilemiyordu. Binlerce burgu sanki beynini ve yüreğini oyuyordu. Sokollu, yaşamı boyunca ilk kez ona karşı acı verici bir acıma duygusuna kapıldığından, şimdi Yasef'e karşı içinde bencillik olmayan daha değişik bir hınç duymaya başlamıştı. Selim söyleyeceği sözcükleri anımsamakta zorlanırcasına, Yasef Nasih her neredeyse bulunsun ve tiz buraya getirilsin diyebildi. Sokollu yanından ayrılınca zangırdaması daha da arttı. Beyni uyuşmuş, düşünme yeteneği silinip gitmişti. Şarap, evet şarap, ona iyi gelebilirdi. İçki istemek için avuç çırpacaktı ki son anda vazgeçti. Hayır, Yasef'le kafası ayıkken konuşabilmek için bu isteğine direnmeliydi. Birden kaşları çatıldı. Gerçeği öğrenmeden bunca öfke ve hüzün sarmalına kapılması doğru muydu? Şimdi beynine sorular üşüşüyordu. Yasef'e tuz, kükürt, şap, bal mumu ve şarap tekeli gibi muazzam gelirleri, para üreten matbaaları, onca mülkü terk ettiren nedenler nelerdi acaba? Naxos adalarındaki ayrıcalıkları feda etmek kolay mıydı? İstediği kadar vaftiz olsun. İspanya'da Marano olmayacak mıydı? O bunları bilmiyor muydu? Üstelik Yasef'e karşı oldukça soğuk davranarak onun paniğe kapılıp tehlikeli kararlar almasına kendisi neden olmamış mıydı? Bu sorular yanıtlanmadan karar vermemeliydi. Oldukça sakinleşmiş, hatta öfkesi yatışmıştı. Arkasına yaslanıp Yasef'i beklemeye başladı. Selim odasındaki sedirin köşesinde hüzün abidesi gibi duruyordu. Yumruğunu şakaklarına dayayarak dalıp gitmiş, bu da onu mahzunlaştırmıştı. İki bostancının koltukladıkları Yasef, yaka paça içeriye sokulunca kısık gözlerini ona dikti. Yasef'i neden ürküttüğü onun her halinden belliydi. Selim çavuşlara çekilmelerini işaret ettikten sonra karşısındaki minderlerde Yasef'e yer gösterirken soğuk ama sert bir sesle otur dedi. Ve Yasef süklüm püklüm yerine ilişince hemen yanındaki mektubu ona uzatarak bu nedir diye ekledi. Yasef mektuba göz atınca okumaya gerek duymadan onu geri verip başını eğdi. Rengi büsbütün uçmuştu ve çenesi titriyordu. Selim onun haline bakarak mektubun gerçek olduğunu anlamakta zorlanmadı. Kısaca neden diye sordu. O şahane serseri, o bıçkın adam süt dökmüş kedi gibi olduğu yerde büzülüyor ve ne diyeceğini bilemiyordu. Onun bu halini hüzünle seyreden Selim bir yandan da düşünüyordu. O kabına sığmayan, en akıllıca önerileri peş peşe sıralayan zeka küpü adam ne olmuştu da bu duruma düşmüştü? Bir insan bu denli kısa zamanda böylesine enkaz haline nasıl gelebilmişti? Ve hepsinden önemlisi ona karşı minnet borcu yok muydu? Selim kendince yeterli süre bekledikten sonra üsteledi. Evet, seni dinliyorum. Yasef yan gözle ona bakarak günahlarım diye geveleyince anlamadım dedi ve ekledi. Bunun nedenini anlatıncaya dek buradasın. Yasef kendini toparlamak zorunda olduğunu idrak ediyor ama söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Şaşkın halde günahlarımı affettirmek için diye mırıldanabildi. Selim, günahlarını affettirmek için İspanya kralının hizmetine girmen mi gerekiyordu? Yani İspanya'ya karşı büyük günah işlemiştin de onu mu affettirmek istiyorsun diye sordu. Bu algılama Yasef'in yüzünde okkalı bir tokat gibi şakladı. o mektubu yazdıran nedeni şöyle ya da böyle ama büyük sırrının üstündeki perdeyi aralamadan anlatmalıydı. Büyük günahımı affettirmem için tek çıkar yol Katolik olmaktı. Yani deyip sustu. Nasıl anlatacağını tam tamına bilemiyordu. Bir süre düşündükten sonra devam etti. Katoliklikte bir günahkar rahibe gidip günahını itiraf edince ondan kurtuluyor. Günah çıkarma olanağı başka hiçbir dinde yok. Selim'in kafasında şimşek çaktı. Yasef gerisinde derin anlamlar barındıran söylemle ikinci kez günahtan söz ediyordu. Bir yandan düşünürken, halanın vefatını anlatırken, Tiberia, onun için büyük günahını affettirecek olanaktı demiştin. Aynı günahtan mı bahsediyorsun diye sordu. Yasef son zerresine dek sarsıldı. O saklı konunun göbeğine düşmeyi beklemiyordu ama hem büyük utançlar içinde kıvrandığından hem de günah ortağı Gracia'ya karşı sırlarını korumakla ödevli olduğuna inandığından anlatamazdı. Evet anlamında başını sallayarak sustu. Selim onun kıvranışını gözlemleyince açıklama yapmak istemediğini anlamıştı. Birisi büyük sırrını açıklamasını isteseydi kendisi ne yapardı? Bu soruyu sorunca onun üstüne gitmemeye, hatta günahının ne olduğunu dahi sorgulamamaya karar verdi. Ama gene de mektubun neden yazıldığını çözmeye kararlıydı. Senin dininde af olanağı var. Kur'an'da çok ayette Allah'ın bağışlayıcılığı yazılıdır. Hatta temiz yürekli Allah'a dönüp bağışlanmasını içtenlikle isteyen kişiye neredeyse af müjdesi verilir. Neden bu yollardan birini denemedin? Deneyemezdim. Benim dinimde itiraf sonucunda af ihtimali vardır. Ama itirafı kime yapacaksın? Günah işlediğini bilen zaten ona itiraf etmiştir. Denecektir ki önemli olan günahını dudaklarınla tekrarlamandır. Ama ne olursa olsun Rab af garantisini vermez. Günah çıkarmada ise rahip bu garantiyi verir. Selim bu konudaki bilgilerini anımsamak için bir süre düşündü. Sonra, bildiğim kadarıyla 10 tesuva günü boyunca gönlünü Rab'be açıp bağışlanmayı dileyenir, Rab affeder, öyle değil mi? Tam değil diye onu yanıtladı Yasef. 10 tesuva gününde her gün Rab'be dönüp af dilemek, bir süre boyunca hep ona dönük olmak gerekir. Arada bir gün kaçırırsan, af hakkını da kaçırırsın. Şöyle düşün, 100 akçe tutarındaki borcunu ödeyemeyene alacaklı bir öneri sunar. 10 gün içinde her gün bana bir akçe ödersen, sonuçta 100 akçe yerine 10 akçe ödeyerek borcunu kapatmış sayılacaksın. Bu indirimin koşulu, borçlunun her gün alacaklıya uğramasıdır. Ama borçlu 10 gün boyunca alacaklıya uğramaz. 11. gün 10 akçe ile onun karşısına dikilirse, alacaklı ona şöyle der. Sana muhteşem bir indirim önerdim. Sen ise bu sürede bile borcunu ödemedin. Bu durumda indirim hakkın kalmadı. Yani tesuva günlerini kaçırırsan, Rabbinden günahlarından indirim isteme hakkını kaybedersin. Ya da kral, af gününde bağışlamaya hazır halde bize geldiğinde, günahlarımızı itiraf edip bağışlanmamızı istemezsek, krala hakaret etmiş oluruz ve daha sonra ona gidip günahlarımızın bağışlanmasını isteyemeyiz. Ben borcumu bana önerilen vadede ödemedim. Kral af gününde bana geldiğinde ondan af dilemedim. Yani af dileme hakkımı kaybettim. Şimdi günahımı tekrarlama olanağım yok iken bu olanağa sahip olduğumda af dilemekten kaçınan biri olarak af dilersem artık dileğim kabul edilmez. Oysa Hristiyanlıkta durum böyle değil. Yahudilikte Rabbin 13 özelliğinden ikisi şunlar değil midir? 1. Tanrı hak etmeyenlere karşı bile nazik ve bağışlayıcıdır. Tanrı bile bile günah işleyenleri bile affeder. Unutma, Tanrı senin gölgendir. İnsanın gölgesi, onun her hareketini nasıl yansıtırsa, Tanrı da kişinin davranışlarına aynı şekilde karşılık verir. Rabbiniz şöyle demez mi? Bana iğne deliği kadar yer aç, ben onu içinden arabaların geçeceği kadar genişleteyim. Kitaplarınızda, Tanrı'nın ondaki 13 özelliği içselleştirip kendisine benzemeye çalışan kulunun günahlarını affedeceği yazılı değil midir? Yasef itiraz etti. Musa'nın Rabbi öfkeli ve kindardır. Yıldırımlar ve ateşler yağdırır, mahveder ve cezalandırır. Öldükten sonra dünyaya yeniden ineceğimize inanırız ve bu inanç bize mutluluk verir. Ne var ki Günahları affedilmeyen kişi bir daha dünya yaşamına dönemez. Büyük hesap gününde günahlarını sevaplarla dengeleme olanağına kavuşamaz. Bu nedenli büyük cezadır. Bu durumdaki insan Tanrı tarafından terk edilmiştir. Ayrıca af için iki koşul gereklidir. Birincisi, günahı tekrar işlememeye karar vermek. İkincisi, pişmanlık duymaktır. Şimdi sen, baban öldükten sonra ona karşı işlediğin günahlardan ötürü pişmanlık duyabilirsin. Ama aynı günahları bir daha işlememeye karar verebilir misin? İş işten geçmiştir. O sağ iken bu kararı verebilirdin. Yani Musa dinine göre af için gerekli koşulları artık sağlayamam. Gene de şu gerçeği unutma. Bu dünya yapmak, öbür dünya ödül içindir. Yaptığın iyi şeyler seni afla ödüllendirecektir. Ama bu konuyu ara vererek şu soruyu yanıtlayalım. Rahipler Allah adına hareket ederek kendi adlarına ve imtiyazları varmış gibi günah affedebilirler mi? Edemezler. Günahları affeden Tanrı'dır. Hazreti İsa bu günah affetme yetkisini kilise aracılığıyla rahiplerine vermiştir. Rahip vekil olarak hareket eder. O bir araçtır. Onca sıkıntılarla başlayan günde Selim kahkaha atmaktan kendini alıkoyamadı. Gülünç. Hazreti İsa zamanında kilise ve rahip var mıydı ki onlara verilmiş yetkiden söz edelim? Hristiyanlığı incelemişsin ama öğrendiklerini aklının süzgecinden geçirmemişsin. Bu günah çıkarma işi şuradan çıkmıştır. Hazreti İsa, havarilerine ve şakirtlerine kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış, bağışlamazsanız bağışlanmamış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökyüzünde de çözülecek demişti. Bunun adı günah çıkarma değildir. Kilise kendisine güç katmak için böylesi günah çıkarma yöntemi icat etmiştir. Günah çıkarma, insanı günah işlemeye teşvik eder ki Tanrı böylesi teşvikte bulunmaz. Yapmacık yollardan medet ummak yerine irade-i cüziyeni kullanarak kendini affettirebilirsin. Yasef bir an dalıp gittikten sonra mırıldandı. Gerçekten af oluyor mu? Dinler böyle söylüyor ama bu doğru mu? Bunu bana değil, ilahiyatçıya sor diye Yasef'i yanıtlayan Selim, kısa bir duraklamanın ardından devam etti. Din bir nizamdır ve nizam olduğuna göre ona insan eli değmiştir. Aslında dini anlamak yerine Tanrı'yı anlamak bana daha doğru geliyor. Gerçekten inanmış adam, diyaneti aradan çıkarır, mantığını ve vicdanını kullanarak sonuca ulaşır. Böyle biri, ara duraklarda boşuna oyalanmaz. Selim susup düşüncelere daldı. Yasef'e karşı kızgınlığı kalmamıştı ve o hızla kendisine dönüyordu. Bursa Bey'in karısına yaptıkları, Sultan Süleyman'la seferdeyken Dulkadir ülkesinde ırzına geçtiği küçücük kızlar, Bayazıt'ın başına ördüğü çoraplar, caminin minaresinden yani Allah'ın evinden ahaliyi içki içip eğlenmeye çağrışı ve içki düşkünlüğü aklına düştükçe boğazına dek günaha battığını görüyordu. Yaptırdığı cami affedilmesi için Tanrı'ya verdiği bir rüşvet miydi? Acaba her şeye sahip olmanın huzursuzluğu bu günahların diyeti miydi? Şimdi içinden kendisiyle konuşuyordu. Öbür dünyayı garanti etmek. Hayır, iyi ki kötülüklerimin cezası var. Hesap sorulmayan hayat, makbul bir hayat değildir. Erkekçe hesap verilmeli. Suçlarım yanımda kâr kalırsa nasıl huzur duyabilirim? Birden içinde bir sevinç kıpırdar gibi oldu ve bu kez yüksek sesle konuşmaya başladı. İtiraf cezayı çekmeye razı olmaktır, yani ödeşmektir. Aslında ceza insana huzur vermeli. Tıpkı işlediği cinayeti itiraf eden katilin cezasını çekerken huzur duyması gibi. Ruhsal dengeyi sağlamak için ceza gerekir. Tanrı eğer bütün günahlarımızı affederse esas o zaman mahkum oluruz. Eğer ceza ruhsal huzur sağlamasaydı, kendinden bir nefes olan ve büyük aşkla sevdiği insana Allah azap çektirir miydi? Ne işin var rahibin karşısında? Cezana razı ol. Öte yandan sevaplarını çoğalt ki ödül hanen kabarsın. Unutma, her gecenin sabahı vardır. Bana ve devlete karşı büyük suç işlemeye kalkışmış olmana karşın seni affediyorum. Tanrı benden daha bağışlayıcıdır. Şimdi git ve bu sözlerimi düşün. 43. ayrımın sonu. Sayfa 429. Devamı 44. ayrımda.